Ayrım 3, Dam Ağası Kemal Tahir, sayfa 26. Cezaevinin zemin katına indirilen bir yabancı adamın ilk duyacağı his, bu iste yalan yoktur. Çünkü hikayenin muharriri aynı yerde tamam 15 gün yattı, bir kaybolmak, bir daha dünya yüzüne asla çıkamamak duygusudur. Burada 4 tane kapı görülür. Bunlara kapı demek için bizde diktatörlük yok demek kadar hüsnü kuruntu lazımdır. Genişliği ve yüksekliği 60 santim olan bu 4 köşe deliklerden daracık birer koridora geçilir. Bu koridorlarda sıra sıra hücre kapıları vardır. Hücrelerin pencereleri toprak seviyesinden aşağıda olduğundan betondan bir oluğa açılır. Bir insanın kollarını açıp gerinemeyeceği kadar daracık olan bu hücreler, merdiven altında duran ve nereye gideceğini kestiremeyen, yeni gelmiş bir zavallı için adeta cennet köşkü gibi iç ferahlatıcı görünür. Çünkü Çankırılı Deli Ömer misafiri sırtında iterek abdesthaneye sokmuştur. Buranın abdesthanesini tarif etmek şu sebepten mümkün değildir ki, hiçbir tarafından penceresi olmadığından, elektrikle yanmadığından bir şey görünmez. Yalnız ilk adımda su ile dolu. Su lafını muharrir ilk akla geldiği için kullandı. Doğrusu sidik bir çukura basılır. Bu su derhal iskarpinleri geçip çorapları ıslatır. İkinci adımı atmamak lazım geldiğini bu suretle anlar. Malum koku gırtlağa sarılmıştır. Gayrı ihtiyari azan bir nefis müdafası hasebiyle misafir geriye teper. Bu hareketi bekleyen Deli Ömer'e çarpmış olur. Deli Ömer'in feryadı hazırdır. Etinden cımbızla et koparılmış gibi bir nara vurur. Bu narayı bekleyen gardiyan sövüp sayarak merdivenden iner. Daha gelir gelmez adam mı öldüreceksin? Adam mı boğacaksın? Adam mı keseceksin? Adam mı öldüreceksin? Burası dağ başı mı? Şapkanı çıkar rezil, karşı mı geliyorsun? Sen amirini tanımaz mısın? Kes sesini! Bunlar gardiyanın sözleridir ki Deli Ömer'in boş böğrüme vurdu Rıza Efendi, beni zedeledi, nefesim tıkandı benim, ameliyatlı yerim açıldı, bittim feryatları da karışmıştır. Derken bir alaycı peydahlanır, sayhalar alçalır. Deli Ömer'in halbuki yüreği acımış, orta yerde durduğunu görse müdür bey muavini dayağının altına yatırırmış. Şurada beklesin de akşama baş gardiyan kendisine bir yatak yeri göstersin diyerek. Şurada beklesin diye işaretlediği yer abdesthane. İşte tam bu sırada bir başkası zuhur eder. Yeni gelenin nereli olduğu zabıt varakasında yazılı ya. Artık memleketine göre Çorum'un içinden ise Marangoz İbrahim, Alaca'dan ise Alacalı Hasan, Sungurlu'dan ise Berber Deli Sülük, İskilip'ten ise Aşçı Hasan, Osmancıklılara ise Küçük Ahmet taraftar çıkarlar. Canım bizim hemşeriye keremet Rıza Efendi, yahu biz öldük mü bizim adamımız? Birader hele durun, sen kimlerdensin koçum? Falan derken iş yatak bulunmadığına, burada herkesin müsavi olduğuna, önüne gelen hiç kimsenin şuradan şuraya git diyemeyeceğine, Sungurlulu mal müdürü beyin bile tam 10 gün meydanda kaldığına getirilir. Yalnız bir çare kalmaktadır. O da fukaranın birini para kuvvetiyle razı edip yerinden kaldırmak. Misafirin üstü arandığı için mali kudreti malumdur. 50 kuruştan 2,5 liraya kadar bir helallik kararlaştırılır. Deli Ömer yerinden kaldırılacak fukarayı razı etmeye koşar. Birisini deliklerden birinden sırtını sıvazlayarak, çenesini yanağına okşayarak çıkarır. Misafiri o delikten koridora geçirerek bir hücreye yerleştirir. Bu arı kovanı gibi uğuldayan binanın birçok ihtiyaçları vardır ki en mühimi süpürgedir. Mahpus milleti pislik içinde oturacak değil ya. Buralar hep süpürülmek ister. Binaenaleyh yeni misafir hücresine henüz yerleşmeden karşısında elinde tabakla iki baba yiğitli gelir. Yarı rica, yarı tehdit süpürge parasını alır. Günler ne kadar uzun olursa olsun nihayet akşamüstü ortalığın kararması mukarrerdir. Akşam vakitleri her tarafta her insanın içine bir bikeslik, bir ümitsizlik düşürmez mi? Çorum cezaevi zindanlarındaki bir çareye gelince, bu hisler onda halat düğümleri gibi kat kat asla çözülmez bir haldedirler. Bre aman ışıklar yanmayacak mı? Bre aman dertleşecek bir can yoldaşı bulunmaz mı? Hani her taraf doluydu? Koridor üzerindeki 8 tane hücrede canlı mahluk neden yok? Deliğin kilidi işte tam bu esnada şıngır şıngır açılır. Deli Ömer görünür. Misafir Deli Ömer'i kardeşini görmüş gibi sevinçle bir yere tutunuyor gibi karşılar. Nasıl rahatsız ettik be hemşeri? Allah razı olsun. Bir şeye ihtiyacın var mı? Cigara falan, ekmek? Ekmek? Neden daha evvel söylemedin? Şimdi bakkal kapattı. Hele parayı ver, bakalım bir şey uydurabilir miyiz? 20 kuruşluk cigara 25 kuruştur. 50 de olsa misafir razı. Bulunan şeyleri getirdikten sonra Deli Ömer kurt Kur'an'ını açar, mırıl mırıl okumaya başlar. Bak kardeşim, seni benim ruhum sevdi. Hep din kardeşiyiz, kaza kader kurbanıyız, felaket arkadaşıyız. Buranın arsası vaktiyle kabristan imiş. Karanlık çökünce mübarekler dolaşmaya çıkarlar. Işıksız yatanları rahatsız ederler. Sakın korkma, başına yorganı çek. 3 kul huvallah bir elham oku. Yatıver. Allah muinin olsun. Allah muinin olsun ne demek? Bire aman, bire medet. Misafir yutkunur, dudakları kuruyuverir. Gözlerini yukarıya, Allah'a değil, tabii elektrik ampulüne kaldırır. Bu yanmaz mı? Ne budalaca sual. Burası neresi birader? Öyleyse, öyleysesi, lamba var ama gaz yağımız yok. Yani misafir parasına acımazsa bir lamba uydurmaya Deli Ömer çalışacak. O da insaniyet namına. Ve ertesi gün gene bir gün evvel kendisini keneften kurtaran hayırlı hemşirinin yardımı ile tam 15 gün yatacağı bu cehennemden yukarı çıkılmak müzakeresi başlar. Fiyat kesilir. Yallah mevkuf koğuşuna. Oh, dünya varmış. Burası cenneti âlâ. Birkaç gün geçmeden işi misafir de anlar ama başından geçenler herkesin uğradığı bir dert olduğundan artık şaka haline gelmiştir. Kendisi de daha sonraki misafirler tadını tatsın diye adeta pusuda bekler, iş yürür. Bundan başka tayını çıkmak, karavanaya yazılmak muayyen tarifeye tabidir. Ziyaret günleri adamla rahat konuşmak için de münasip bir bedel ödenecektir. Velhasıl insana başka hiçbir ihmal bu kadar bol kâr getirmez. Gardiyanlar hükümetin mahpus milletini neden gaz döküp yakmayarak böyle beslediğine ancak bu kârı düşünerek akıl erdirirler. Sarı müdürün ve baş gardiyanın gitmesinden sonra katip Lütfi Efendi işte böyle bir çiftlik tapusunu üstüne yürüttüğünü zannetmişti. Hazır müdde-i umumi de yoktu. Yerine muavinlerinden birisi vekalet ediyordu. İşler tıkırındaydı. 1943 senesinde cihanın ateşe yandığı aylarda dünya üzerinde Türk hükümeti, meclis, kara borsacılar, bir de Çorum cezaevi müdür vekili Lütfi Özbalcı'dan daha keyifli insanlar bulmak imkansızdı. Ankara'daki veli nimetler ile muhtelif vilayetlerdeki kara borsacıların bu keyfi nasıl çıkardıkları tabii oralarda yaşayanlarca malumdur. Lütfi Özyalçın'a gelince, onun neşesini bütün mahpushane her gün pencerelerden kahkahalarla gülerek seyrediyordu. Lütfi Efendi daireye gelir gelmez şapkasını portmantoya asar, kapı önüne çıkardı. İlk iş olarak eski tenekeleri başıboş sokak köpeklerinin kuyruğuna bağlatır, hayvanların deli gibi koşmasını seyrederdi. Sonra mahpusları bahçeye çıkarmalarını emir buyurur, orada bir koltuğa kurularak güreş yaptırırdı. Gece olunca orada rakı sofrasını kurup karılar koğuşundan Şazi Hanım'ı da çıkararak kafayı çektiği kulaktan kulağa söylenmekteydi. Müdür vekili Lütfi Efendi'ye bu kadarcık keyif çok görülür mü? Karılar koğuşunun hesabı da bir başka hesap. Kapının üstündeki küçük delikten oynak karıları öpmenin bile maktu ücreti vardı. Parasına acımayanlar Çorum defterdarının hırsızlıktan yatan ahretliğini deliye çağırıp dilini emiyorlardı. Kumar serbestti. Kazanan her yerde olduğu gibi %10 miktarında mano veriyordu. Asri cezaevine gitmek artık mühim bir mesele olmaktan çıkmış, bir kilo leblebi almak kadar kolaylaşmıştı. Nizamname mucibince cezanın altıda bir yatılması mecburi değildi. Sabıkalı falan olmak, inzibati ceza gördüğünden 2 sene beklemek gibi mecburiyetler hamdolsun bertaraf edilmişti. Her şey uydurulup kaydırılıyordu. Bütün bu işleri bildiğinden şımarıklığı arttıran ve bir gün nedense boklukları meydana koyarım ha diye idareyi tehdide kalkan orta hizmetçisi İbiş'i müdür vekili Lütfi Efendi gece vakti koğuştan çıkarıp tabanca kabzasıyla bayıltana kadar dövmüş, sonra da sesini duyarsa geberteceğine yemin edip ağır cezaya atıvermişti. Bundan sonra sesini çıkaran da bulunmadı. Çorum Cezaevi Müdür Vekili Lütfi Efendi her postada müdürlüğe asareten tayini emrini beklerken günlerden bir gün bir acayip mektup aldı. Mektup Uşak'tan yazılıyordu. Altında Mehmet Kayahan diye bir de imza vardı. Yüksek vekalet tarafından Çorum Cezaevi'ne müdür tayin edildiğini bildirdikten sonra harcırah beklediğini, 15-20 güne kadar vazife-i memuriyeti başına hareket edeceğini, Mağ aile geleceğinden cezaevine yakın bir mahalde elektrikli, akarsulu, çocukların oynamasına müsait bahçeli, iki kat üzerine rutubetsiz yenice bir ev tutulup kadın gardiyanı vasıtasıyla mükemmelen temizlendirilmesini, hareketini ayrıca telgraf eşyalarla uğraşmak üzere birkaç gardiyanın karşı çıkarılması ve bilhassa kendisi gelinceye kadar cezaevi muamelatına ve mahpusların durumuna azami dikkat sarf olunması emir buyuruluyordu. Alman mağlubiyeti hükümetimiz için ne kadar beklenmedik bir facia olmuşsa, bu mektubun getirdiği kara haberde Çorum Cezaevi Müdür Vekili Lütfi Özbalcı için o derece büyük bir inkısar hayal ve ümitsizlik doğurmuştu. O zamana kadar halimize bin şükür, aman kafirler bize değmesinler, boğuşsun gebersinler, Allah devlete millete zeval vermesin, vatan uğruna canım kurban olsun diye göğsünü yumruklayan müdür vekili birdenbire lisanını değiştirerek bu memlekette hamiyetin zerresi kalmadığını, suyu getirenin de testiyi kıranın da bir olduğunu, hak adalet denilen şeyin erbabı namusa verilmediğini, karısı güzel olmayana, dayısı bulunmayana ekmek düşmediğini, rejimin dayanamayıp yıkılacağını yeminle temine başladı. İstifadan, şikayetten, nakilden dem vurdu. Her tarafa yazdığı mektuplarda cezaevi müdürü sıfatını çoktan kullanmaya başlamış, bilhassa kerhanedeki dostu, müdürün dostu unvanını çoktan kabullenmişti. Lütfi Özbalcı'ya en fazla ağır gelen de bu cihetti. Çorum'a yeni bir müdür tayin olunması, doğrudan doğruya kendisinin kabiliyetsizliğini ilan etmek değil miydi? Vilayetin yerlisi olduğundan dost düşman sahibi bulunuyordu. Bütün bunları Ankara'dakiler neden düşünmezlerdi ya Rabbi? Halbuysa onu müdür tayin etseydiler cezaevi bahçesine kocaman bir havuz yaptıracaktı. Daha neler de neler yaptıracaktı. İnsanda neşe bırakmıyorlardı. İşlerimizin yürümemesine başka bir sebep yoktu. Bir sebep vardı. İnsanda neşe bırakmıyorlar. Haber mahpusları da düşündürmüştü. Sarı müdürün hırsızlığına mukabil Lütfi Efendi de evet yiyordu. Zaten yemeyen kim ki? İnsan ağzı olur da hiç yemez mi? Yalnız Allah için söylemeli Lütfi Efendi yiyordu ama işte görüyordu. Güler yüzlü babacan bir adamdı. Sarı müdür gibi lanet yüzü gülmez bir herif değildi. Haydi bakalım şimdi yabanın garibiyle kim uğraşacak? Her yeni gelen bir yeni usul nizam çıkarır. Hitamında o da yola gelir ama yola gelinceye kadar çekilenler cabaya gider. Lütfi Efendi'yi müdür tayin etmemek doğrusu haksızlık. Lakin olan olmuş, olana ölümden başka çare kalmamıştı. Lütfi Efendi vaziyeti gerek içeride gerek dışarıda kurtarmak için yüreği yana yana bazı sahtekarlıklara teşebbüs etti. Bir gün makinede gizlice bir tezkere yazdı. Tepesine adliye vekaleti, sicil müdüriyeti diye bir antet kondurdu. Altına müsteşarın imzasını taklit etti. Bunu hatırı sayılır mahpuslara göstererek, onlar vasıtasıyla herkese vekaletçe icraatının pek takdir edildiğini, Çorum Cezaevi Müdüriyetine asaleten tayin olunmamasının, memleketin yerlisi bulunmasının sebep gösterildiğini, kabul ettiği takdirde 5 lira terfiyen Kastamonu Cezaevi Direktörlüğü'nün uhdesine verildiğini yaydı. Aynı müzekkereyi bir kere de götürüp yanığın hanımın kerhanesinde okudu. Dostu evin en güzel kızı olduğundan yanığın hanım sermayesini kaybetmemek için telaşlandı. Kızına Kastamonu karılarının dünya güzeli olduğunu, bütün Anadolu'da orospuların en makbulünün orada yetiştiğini, arkasından oraya gitse bile bir aya varmadan Lütfü denilen hovarda herifin kırmızı yanaklı bir Kastamonu kızı bulup kendisini şuraya bırakabileceğinden açtı, fikrini çeldi. Ayrıca Lütfi'ye yabancı memlekette cezaevi müdürlüğü maaşıyla geçinemeyeceğinden başlayarak birçok diller döktü. Lafın en haklı yerinde kıza bir işaret çekti. Kız da kararlaştırdıkları üzere hüngür hüngür bir ağlama tutturdu. Bu suretle Lütfi Efendi dostunun hatırı için istikbalini tekmelemiş oldu. Vaziyet bir parça kurtulduktan sonra hadiseye muntazır kalmayı ve fırsatlardan gereği gibi istifade ederek gelecek adamın ayağını ilk fırsatta kaydırmayı kararlaştırdı. Böylece daha Çorum toprağına ayak basmadan düşman kazanan Mehmet Kayahan bir yağmurlu gecede otobüsten indi. Lütfi Efendi işi gardiyanlara emanet etmeyi münasip görmediğinden arkasında ser gardiyan olduğu halde müdür beyi karşılamaya koşmuştu. Tanıştılar. Maalesef cezaevine yakın bir ev bulunamamıştı. Hıdırlık'ta bir yerde şimdilik muvakkaten oturacaktı. Evde akarsu bulunmadığı gibi elektrik de yoktu. Ertesi gün müddei umumi muavini beyle görüştükten sonra müdür bey cezaevine geldi. Lütfü Özbalcı tarafından mahpuslara takdim olunup makam koltuğuna kuruldu. Mehmet Kayahan Bey Uşak Adliyesi'nde dolaşmadık daire bırakmamış, icra dairesi, sulh hukuk mahkemesi, sulh ceza mahkemesi, ağır ceza, asli hukuk mahkemeleri zabıt katipliklerinde bulunmuş, her yerde alıngan tabiatı yüzünden amirlerine darılarak nihayet vilayetin bütün kazalarını birer sene, ikişer sene gezdikten sonra barınamaz hale gelip ahır vilayet cezaevlerinden birisine müdür tayin edilmesini istemişti. Başına gelen felaketlerin bir tek sebebi vardı. Kendisini alakadar eden her söze inanır, inanınca top gibi patlardı. Çorum Cezaevi Müdürlüğü'ne tayin olunduğu bildirilince ilk iş olarak elden düşme bir Browning tabancası aldı. Kanaatınca sanki harbe gidiyordu. Kanlı katillerin arasında hayatı her an tehlikedeydi. Bu fikri o kadar benimsemiş, muhatarasını öyle korkunç bir şekilde hikayeye başlamıştı ki, biçare karısının ağlamasından konu komşu bizar olmuştu. Makam koltuğuna kurulduğu gün nöbetçi gardiyana içeriye kimseyi koymamasını şiddetle tembih ettikten sonra Lütfü Özbalcı'yı karşısına aldı. Vaktiyle Uşak'ta mahpushane katipliği ederken yeni gelen müdürlerin kendisine söyledikleri nutuklardan aklında kalanları sıraladı. Teşrik-i mesai edeceklerini, birlikte ve kanun dairesinde hak ve adaletten ayrılmadan kötüye kötü, iyiye iyi muamele edeceklerini, birçok imar işlerine girişeceklerini, eski bir adliyeci olduğunu, bilhassa hapishanecilikte tecrübeliliğini, insan sarraflığı kendisine verildiğinden bir lafla karşısındakinin değerini anlayacağını, ona göre muamele yürüteceğini, kendisinin 40 para yiyemediği için başkalarını da 10 para yedirmeyeceğini, gardiyanlara yüz vermemek icap ettiğini, bu gibi dairelerde disiplinin ehemmiyetini anlattı. Sonra içerideki casusların adedini, sözlerine ne kadar güvenebileceğini sordu. Böyle casuslar yoksa derhal her koğuşta bir iki tane peydahlanmasını, ayrıca gardiyanlar arasında da söz getirecek bir neferin, sadık bir arkadaşın seçilip vazifelendirilmesini emretti. Daha sonra önüne bir beyaz kağıt çekip kalemi mürekkebe batırarak kumarbazları, esrarkeşleri, gem almazları, velhasıl hapishane nizam ve disiplinini bozanları adlı adınca tespit etmeye kalktı. Bu kabil rezillere zinhar göz açtırmayacağına, kendisine Uşak'ta Deli Mehmet denildiğine, şerrinden bütün Uşak Adliyesi'nin yıldığına, zaten bu sebepten Çorum'a gönderildiğine, yola çıkınca düşmanlarını mevlut okutup Allah'a şükür eylediklerine yemin etti. Katip Lütfi Efendi her sözü tasdik ediyor, müdürün cigarasını yeniliyor, kibrit tutuyordu. Mahpushanenin ahlaksızlarını kaydetmek üzere hazırlanan kağıdın en başına Sungurlu kazasının ağalarından Rıza Kahraman'ın adı yazıldı. Rıza Kahraman soyadı kanunundan sonra kahraman adını almadan evvel de eğer kahramanlıkta gaddarlık da varsa hakikaten kahraman bir adamdı. Ayrıca Erzurum'un asılzade bir ailesine mensup olduğu için sülaleden beydi. Bu taraflara Rus istilasından kaçanlarla beraber muhacir gelmişti. Rıza Bey ile kabilesinin Çorum toprağına geldikleri zaman Çorumlu bir malı bir köyden alıp öteki köye götürmek, orada buna ihtiyacı olanlara ufak büyük bir kârla satmak gibi bir işin mevcut olduğundan bile haberdar değildi. Erkekler kamilen askere gittiğinden köyler ihtiyarlara ve kadınlara kalmıştı. Gözünü budaktan sakınmaz Erzurumlular vaziyetten istifade ettiler. Birkaç sene içinde Orta Anadolu Ovası'nın bu uyuşuk, manda gibi zor kımıldar ve zor öfkelenir insanlarını sindirdiler. 50 haneye karşı bir tek Kürt evi köyü zapt etti. Eşkıyalık, hırsızlık, bilhassa çerçilik aldı yürüdü. Köylü için Kürt'le kurdun farkı yok. Kürt'ten evliya, koma kapıya. Allah Kürt'ü, Kürt Allah'ı bilmez. 9 keçili Kürt, bir küçük hükümet sözlerine Çorumlu Erzurum muhacirleri geldikten sonra öğrendi. Sürüler adeta yağma edildi. En meşhur yaylalar tapuda üzerlerine yıktırılmadan Kürt'ün yeddi tasarrufuna geçti. Rıza Bey hırsızın eşkıyanın domuzuydu. Ellerin mavzerle vuramadıkları hedefleri Rıza Bey onlu tabancayla ortasından deler, 5-6 tüfeklinin üstüne bir sopa ile seyirtir, etrafını kasıp kavururdu. Kumarbazdı, ırz düşmanıydı. Kumarbaz olduğundan para tutamamış, ırz düşmanlığından kabilesi onu adeta aforoz etmişti. Bu sebeple arazi alamadı. Sungurlu'dan önüne 20-30 sığır katar, bunları Ankara'ya gidene kadar 40 başa çıkarır, orada satıp ana sermayesiyle beraber kumara ve kerhanelere yatırıp ip, özengi, tahta kılıç geri dönerdi. 3. Ayrımın sonu. Sayfa 36.